Ayrım 19.
Genç doktor belli ki derin bir sevda özlemindeydi. Ricasını bu kez gülerek tekrarladı. Kumandan, Akdeniz'e güneş İstanbul'dan doğar. Halit Bey esir İtalyanların arasına girdi. Doktor köşede birkaç hastanın yaralarına pansuman yapıyordu. İşi bitinceye kadar bekledi. Sonra yanında getirdiği kağıt kalemi uzattı. Ailene mektup yaz. Buradan gönderilmesi yasakmış. İstanbul'a gider gitmez postalayacağım. İtalyan doktor Batı cephesine, Trablusgarp şehrine gönderilecekti. Kafile sabahın çok erken saatinde yola çıkacaktı. Kafileyi yolcu etmeye gitti. Doktor Halit Bey'i karşısında görünce şaşırdı. Kucaklaştılar. Doktorun dediği gibi Akdeniz'e güneş İstanbul'dan doğuyordu. Bu güzel tespitin kinayesiyle doktorun gönlünü almak istedi. Doktor, güneş Floransa'ya vardığında vakit nedir? Güldü. Tam askerce bir selam çaktı. Sana erişmek zor komutan. Sana baktıkça kendim için sabredebilirim. Bu sözün Halit Bey'i rahatsız ettiğini fark etti. Sözlerine bir açıklama getirmek arzusu hemen fark ediliyordu. Akdeniz'de güneş İstanbul'dan doğar, Floransa'da öğleyi yaşar ve üstün bir gururla Cadiz'de batar. Sonra Halit Bey'in koluna girip ekledi. Bütün Sezarlar Cadiz'de gözyaşı döker. Güneş bunun için İspanya'da nemlidir. Doktorun kafilesi yola çıktı. Develerin salına salına ufukta kayboluşu, Cadiz'de batmaya mecbur güneşin nemli gözleri gibiydi. Dümdüz çizgiler halinde kırmızı, sarı, mor, eflatun, hatta yeşil gölgelerden oluşan bir renk cümbüşü vardı. Kaşif Hoca kafile için yolculuk duası yaptı ve elindeki tasın suyunu arkalarından döktü. İstanbullu yaşlı kadınlara mahsus iyilik temennisi yansıtan bu adet buralara kadar gelmişti. Suyu döküşünü merakla izlediğini görünce Kaşif Hoca açıklama yapmak gereğini duydu. Deveyle Fizan'a 40 günde gidilir. Bir tas suyu çölde damla damla idare ederler. Kaşif Hoca Halit Bey'in bu konuşmadan garip şaşkınlıklar içinde kaldığının farkındaydı. Kumandan bu Cadiz feryadının ne olduğunu bize lisede anlattılar. Halit Bey Kaşif Hoca'nın derinliği henüz fark edilmemiş bir filozof olduğunu artık inanmıştı. Yol boyunca Kaşif Hoca, herkesten gizli tutmaya özen gösterdiği felsefesini açıklıyordu. Sezar 33 yaşına geldiği halde imparator olamadığı için üzgünmüş. Cadiz'de İskender'in heykelini görünce ağlamaya başlamış. 33 yaşında Makedonya imparatoru olan İskender'i kıskanmış ve senin yaşındayım ama hala kendimi keşfetmiş değilim. Bir gün elimden tutan birisinin yardımıyla ben de imparatorluğa yükseleceğim diyerek gözyaşlarını dökmüş. Kaşif Hoca eklemişti. Sezar'ın İskender'e hayranlık ve kıskançlık ifadesi bir şükran duygusunun varlığını gösterir. Sonra ekledi. Hayatımız boyunca Osmanlı'yı hem kıskandık hem hayran olduk. 13. Gece yarısı girdik bembeyaz yorgun atlarla Erzurum'un Kargir kapısından ve nem getirdik dadaşlara Batum'un mor sularından. Oktay Baloğlu, Öteler, 1993. Kara Kemal Bey uzun süredir görünmüyordu. Bahçekapı Limanhan'da yazıhanesi olduğu söyleniyordu. Dedikodunun doğru olduğu anlaşıldı. Kara Kemal Limanhan'ın en üst katında bir dostuyla birlikte yapağı ticaretine başlamıştı. Bir süre hasta yatmış ve ciğerlerine bir belalı hastalığın inceliği işlenmişti. Doktoru Fahrican belli günlerde ziyaretine gelerek eski dostu ve hastası Kara Kemal'in ciğerlerini dinliyordu. Duyduğu sesleri beğenmemişti. Kara Kemal sorumlu adamdı. Memleketin felaketli ekonomisinden kendini suçlu tutuyordu. İttihatçıların başları ülkeyi terk edip giderken Kara Kemal aşevleri açmak için İstanbul'da kalmıştı. Yaşlı kadınlar boyunlarına astıkları torbalarla aşevlerinin önünde sıraya giriyorlardı. Önce boyunlarındaki torbaya ekmek veriliyor, daha sonra uzatılan bakır sefer taslarına yemekler boşaltılıyordu. Kazanın başında yemeği dağıtan sefer tasını uzatana bakmadan sadece sorardı. Kaç kişilik? Bu soruya verilen cevaba göre sefer tasına yemek konur, ekmek verilirdi. İnsanların gerçekten o sayıda aile ferdi olup olmadığı sorulurdu. Vatandaşın beyanına itibar ediliyordu. Kızılay Aşevi'nin sorumlusu bir gün bu konuda açılan bir tartışmaya son veren kesin bir hükümle konuyu tatlıya bağlamıştı. Hilali Ahmer'in kapısına gelecek kadar zor durumda olan insanın gururu değil, karnının gurultusu önemlidir. O ne söylerse ben onu doğru bulurum. Çünkü açlık insana yalan söyletse bile bunun devamını temin etmez. Halit Bey asıl görevinin sorumluluğundan yorgundu. İstanbul'a dönüşü en az gidişi kadar zahmetliydi. Aklından geçenler yüzlerce, binlerce meseleyi bir arada değerlendirmek zorluğu getirmişti. Ailesini özlemişti, annesini özlemişti. Ona Trablusgarp'ın o yiğit, o genç mücahitlerinden dinlediği heyecanlı özgürlük şarkılarının hüzünlü namelerini getiriyordu. Senusi tarikatının ihvan meclislerinde söylenen namelerde vatanperver duyguların, dini inançların, ahlaki değerlerin terkibi vardı. Kendisini bir ara ayıplamıştı. Trablusgarp'tan getirebileceğin bu muydu? Diyordu. Trablusgarp bir hüzündü ve gerçek değerinde bir şey getirmek gerekiyorsa hüzünden başka hiçbir şey asıl hayatı, asıl gerçeği yansıtmayacaktı. Trablusgarp'tan getirdiği asıl değer kimsenin kolayca kavrayamadığı bir imparatorluk çaresiydi. İstanbul'a indiğinde aynı hüznü fark etti. Giderken hayranlıkla izlediği topraklardan geri dönerken bu hatıra derin bir yara gibi sertleşiyordu. Yüreğinin yeniden dağlandığını hissetti. Bu ateşin yaktığı bir ıstıraplı bağırla vatana dönmekteydi. Vatana dönüşün gururu yanında yokluğun sıkıntısını hissettiren acılar birleşmiş ve manası kavranamayan bir terkip şaşkınlığı yaratmıştı. Vatan hüznünün kaneviçesi bu acılı ipekten dokunmuştu. İstanbul hüzündü. Her yerde mahcup çehreler görülüyordu. Evini özlemişti. Gara indiğinde içi titriyordu. Ağlayacak kadar içlenmişti. Yükünü almak için mülazım kendisini bekliyordu. Kucaklaştılar. Kapıda bir fayton bekletiliyordu. Kimseye görünmemeye özen göstererek bindiler. Mülazım Seyis'in yanına oturmak isteyince Halit Bey elinden tutup yanına oturttu. Yol boyunca hiç konuşmadılar. Ali Efendi sokağına sapınca mülazım önemli görevini 3 cümlede özetledi. Kumandan gözlerinizi öptü. Dönüşünüzden memnundular. Halit Bey'in soru sormasına fırsat vermeden ekledi. Önemliymiş. Büyük kumandan sizi görmek istiyor. Mümkünse bugün. Annesi kapının önündeydi. Elini öptü. Bağrına yaslandığı bu şefkatli kucak bütün dertlerini, sıkıntılarını almıştı. Annesi yüzüne bakmış, "Yorgunsun, dinlen. Bir iki günde geçer." demişti. İçeri girdi. Pırıl pırıl bir evin havasını teneffüs etmenin ne kadar haysiyetli ve hasretli bir lezzet olduğunu anladı. Sedir üzerindeki o sert halı yastıklardan birine sırtını dayadı. Uzun süre hasretini çektiği bu sıcak yuvanın her hücresini görmek istedi. Her köşesini özlemişti. Piyano yerindeydi. Şamdanlarına yerleştirilmiş mumlar giderken bıraktıklarıydı. Bu mumları annesi çok uzun yıllar önce Çiçekli Mumlar Sokağı esnafı arasında dolaşırken görmüş, parası çıkışmadığı için alamamıştı. Sonra günlerce harçlığından biriktirdiklerini bir kutsal emanet alır gibi heyecanla seçmişti. Bu mumlar yazın sıcağında, kışın soğuğunda biçim değiştirmeden bir vefalı sabırla beklemişlerdi. Renkleri biraz ihtiyarlamış ve takatlerinin son noktasına geldiğini belli eden boyun büküklüğünü saklamışlardı. Gülistan Hanım bu mumları gösterirken Halit Bey'in hem hafızasını sevimli bir hatırayla güçlendirmek hem de ruhunun derinliklerinde sevinçlerin, renklerin ve biçimlerin çerçevesini çizmek istemişti. Sanki bir saray bahçesindeki tarhlar arasında dolaşıyormuş gibi gösteriyordu. Bu mumlar karanfil, bunlar gül, bunlar şebboy, bunlar sümbül, bunlar menekşe. Annesinin çiçekli mumları, her bakışta kendisine sevgi gösteren bir eski aşığın musikisinden nameler taşıyormuş gibi seslenirdi. Kiminin şarkısında bir karanfil kokusu, kiminde gülistanın gazelleri, kiminde şebboyların kasideleri duyulurdu. Menekşeli mumlara baktığında Yesevi dergahının ilahilerini dinler gibi gözlerini kapatır ve uhrevi düzenin huzurunda gönül yarasını tedavi eden merhem şifası bulurdu. Bu şifa aklını da, ahlakını da huzura götüren nimet kapısının ebedi eşiğinde sırasını bekleyen insan kaderiydi. Bu kader bir vahdet vuslatının tevazuunu biçimlendirmişti. Her biri bir sevda menkıbesini coşturmuş gibi sevinç ve gururluydu. Bakanlar bir cennet köşesinde alevlerin hasret cehennemini nasıl söndürdüğünü görürlerdi. Halit Bey, Kaşif Hoca'nın hediye ettiği bostanı bütün yol boyunca okumuş ve Kaşif Hoca'nın çoğu kıssaların yanına hisselerini küçük notlar halinde yazdığını görmüştü. Mükemmel güzellikteki el yazısı vardı. Sanki hat sanatının öğretildiği mekteplerden ruhsat almış gibi kıvrak, dengeli ve hasretliydi. Kaşif Hoca, ses her fırsatta musikinin incelikleriyle gönül çeler. İster uşşak, ister neva, ister hicaz olsun. Namuslu insanın gırtlağında daima hayranlık uyandıran bir duanın musikisi vardır, diye not düşmüştü. Bu notla Halit Bey'in çocukluk hatırları tazelenmiş ve annesinin mahalle kızlarına meşk ettiği musiki hasretli bir name cümbüşü halinde kulaklarına dolmuştu. Halit Bey piyanoya doğru yaklaştı. Annesinin kanunu torbasından çıkarılmış ve piyanonun yanındaki ahşap sütuna asılmıştı. Nota sehpasında yeni bestelenmiş marşın notası olduğuna kalıbını basabilirdi. Annesinin bu notaları ne yapıp bir yerlerden bulduğuna inanıyordu. Meraklandı ve sehpaya baktı. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend şarkısı duruyordu. Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş. Bir dönemin derin aşklarını anlatan bu sevda masalı, hala dillerden düşmeyen itibarıyla caka satmayı iyi biliyordu. Şamlı İskender'in bastığı nota kağıdında bile hüzün vardı. Annesi kağıda el yazısıyla güftenin veznini yazmıştı. Belli ki birilerine usul dersi verirken veznin disiplininden yararlanmaktaydı. Annesi vişne şerbeti ile peynirli poğaçayı önüne koyarken gözünün takıldığı nota hakkında açıklama getirmek ihtiyacını duydu. Tapucunun kızı çok istidatlı. Veznecilere her gidişinde bana son şarkıların notalarını getiriyor. Ben de kendisine meşk ediyorum. İşin gerçeği farklıydı. Annesi mahallenin varlıklı genç kızlarına musiki dersi veriyor ve evin geçimini zar zor sağlıyordu. Geliri olmayan küçük kızlara verdiği ücretsiz dersler zorlandığı ahlaki durumun zekatıydı. Musiki meclislerindeki meşkleri bir tür mahalle sorumluluğu haline gelmişti. Yokluğunda annesinin işi epey ilerletmiş olduğunu anladı. Soğutulmuş vişne şerbeti ve mis gibi peynirli poğaça sadece evine hoş geldin diyen bir samimi ikram değil, aynı zamanda hatırlama duygusunu tazeleyen bir vatan hasreti ve aile şefkatiydi. Hürriyet ve barış hayalleriyle marşlar söylediği çocukluk günlerine dönüyordu. Annesinin piyanosunda marşlardan başka bir musikinin notasını görmek bu işin bittiğini gösteriyordu. Nusret Şakir yüklendiği sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirecek bir ciddiyet içinde işlere sahip olmuştu. Batum'a gidip ailesiyle görüşmüş, ailenin işlerini üstlenmeye hazır olduğunu belirtmişti. Mahmut Şakir Bey hayatının en önemli mutluluğunu yaşamaktaydı. İşlerin yönetimini oğluna bırakmak istiyordu. Ancak henüz istenen tecrübeye sahip olmadığı inancındaydı. Bunu bir münasip lisanla Nusret Şakir'e aktarıp heveslerini kırmak yerine, uzaktan gözeten himayeleriyle işin yürütülmesinden yanaydı. Nusret Şakir Bey'in gönlünü almış ve cesaretini artırmıştı. Nusret Şakir İstanbul'a döndü. Bir büyük servetin sahibiydi. Hukuk mektebini bitirmekle kalmamış, bütün Karadeniz limanlarında istediği acenteyi kontrol edebilecek bir deniz ticaret ağının yönetimini ele geçirmişti. Seniha Saffet'in kocası Marsilya'dan dönmüştü. Genç Fransız, yol boyunca Karadeniz ve Akdeniz acenteliklerinin birleştirilmesinin Nusret Şakir'e büyük imkanlar getireceğini düşünmüştü. Seniha Saffet'in etkinliğini kullanarak bu fikri gerçekleştirebilirse, büyük nimet sahibi olacağının hayalini kuruyordu. Aslında bu hayal bir beceriksiz tuzaktan farklı değildi. Seniha Saffet ile Nusret Şakir Fransız kocayı birlikte karşıladılar. Adamın gözlerinde ayları bulan bir hasret vardı. Seniha'ya arzuyla bakıyordu. Seniha Şakir'de bu arzuyu terbiye eden bir kurnaz tahammül vardı. Kulağına fısıldadı. Her şeyin sırasını bir türlü öğrenemedin. Seniha Saffet kullanılacağı fırsatın nimetlerine bir tevekkül mabedinin kubbesi gibi örerdi. İlk tuğlayı yerleştirdi. Akşam Nusret Şakir Bey'in misafiri olarak Pera gazinolarına gideceğiz. Biraz istirahat edin. Halit Bey birkaç poğaça yedikten sonra büyük kumandanın emrine uyarak ziyaretine gitmek için hazırlanmak istiyordu. Trablusgarp'tan İstanbul'a getirdiği misafir bir ümitti. Yakup Cemil'in gözlerini öptüğü, Enver'in iltifatlarla sırtını okşadığı önemli görevi aksatmadan yerine getirmişti. Şeyh Ahmet Es-Senusi artık İstanbul'daydı. Şeyh Ahmet Es-Senusi'nin gelişi bir İslami gerekçeye dayandırılmıştı. Ama asıl sebep Şeyh Senusi'nin bizzat kendisinin ve refakatinde gelecek olan diğer şeyhlerin Müslüman ülkelerine nasihatçı olarak gönderilmesiydi. Enver ve Talat cihat ilan etmekle Osmanlı'nın savaşı kazanamayacağını anlamış, bunun yanında önemli iktisadi çıkarlar vaat edecek bir nasihatçı heyetinin dolaşmasını uygun bulmuştu. Şeyhler Müslüman ülkelerine ziyarette bulunacak ve Osmanlı Sultanı'na dileklerini ve tavsiyelerini aktaracaktı. Şeyh Ahmet Es-Senusi Hazretlerinin İstanbul'u ziyaret etmesi bir bakıma göz altında tutulması anlamında da yorumlanıyordu. Şeyh Senusi'nin İstanbul'a davet edilmesi Enver Paşa'nın fikriydi. Aslında Senusi Hazretlerini davet etmek ihtiyacını Sultan Reşat duymuş ama fikrin itibarını Damat Bey'e bırakmıştı. Şeyh Senusi ketum adamdı. Sırlara sadık kalmasını bilen terbiyesi bütün menfaatlere ağır basan bir ahlakın kefesiydi. Şeyh Senusi'nin İstanbul'a getirilmesi, teşkilat-ı mahsusa ile İngiliz istihbaratının çatışmasına yeni bir yön verdi. Yüzbaşı Lawrence, Arap Yarımadası'nda bölünmeleri ve ordu içinde nifakları başarıyla planlamış ve istediği sonuca yaklaşmıştı. Enver bakalım ne yapacaktı? O gece Sultan Reşat ruhunu teslim etti. Halife-i Ruh-i Zemin'i Eyüp'e gömdüler. Dar kapıdan geçenler meydanı boş buldular. Vahidettin'in kılıcını Şeyh Senusi kuşandırdı. Vahidettin tahta çıkarken bir yanında Enver ve arkadaşları, öte yanında Mustafa Kemal ve arkadaşları yer almıştı. Halit Bey manzarayı ibretle seyretti. Teşkilatçı olarak kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamış, ancak kader istenen sonucu görmesine izin vermemişti. Nasihatçı heyetlerine başkanlık eden gezi programından önce yeni bir halifeyi göreve başlatması Şeyh Senusi'nin çok hoşuna gitmişti. Nasihatçı heyetlerine başkalarının başkanlık etmesini açıkça talep etti. Dar kapıdan geçenler meydanı bu kere gerçekten boş buldular. Seniha Saffet kocasının yeni görevi için hazırlıklıydı. Bir lezzet akşamının yarısında Nusret Şakir'i ikna edeceğinden emindi. Akdeniz ve Karadeniz acentelerinin tek elden kontrol edilmesi görevinin kocasına verilmesini sağlayacağında kuşkusu yoktu. Artık genç Fransız Bahriyeli bu işe dört elle sarılmalıydı. Eğer küçük cinsel lezzetler hırçınlığıyla bu fırsatı elden kaçırırsa her şey altüst olabilirdi. Kocasının genç çehresindeki mutlu tebessümü görmek için baktı. Bu seyir Seniha Saffet'e güvenebileceği bir emniyet duygusu vermiyordu. Bir adam bu kadar güzel bir fırsatı kaçıracak kadar aptal olabilir miydi? Seniha Saffet hem hazırlanıyor hem de kocasıyla tartışıyordu. Bu gece sakın bir yanlışlık yapma. Hatta mümkünse ağzını açma. Sana bir imparatorluk hazırlıyorum. İşin ayrıntılarını öğrenmişti. Nusret Şakir gibi bir fırsat kapıda duruyordu. kapının eşiğinde Akdeniz ve Karadeniz acentelerinin işletildiği Fransız Deniz Ticaret Kumpanyası'nın mümessilliği vardı. Seniha Saffet'e İstanbul'daki bütün imkanları açacak imparatorluk bu eşikte bekliyordu. Bu eşik henüz kıvamını bulmamış bir Fransız bahriyeliğe teslim edilemezdi. Bu eşik bu gece bir büyük sarayın tahtına halılar döşeyebilirdi. Pera gazinolarında bu fırsatın izdivacı gerçekleşecekti. Kocası Seniha'ya sarıldı. Vakit henüz erken, özledim seni. Seniha usulca itti. Başka koşullarda daha hoyrat davranabilirdi. Ürkütmek istemiyordu. Önce Akdeniz ile Karadeniz'in izdivacı gerçekleşmeliydi. Dönünce beklediğine değecek bir gece yaşayacaksın. Ramon'un işi işti. Yemişçi evlerinin haracını topluyordu. Arada bir pazara yeni düşmüş küçük olursa, bunun yüksek ücretle pazarlayacağı bir paşazade bulmakta yardımcı olanları vardı. Açlık öylesine sarmıştı ki, cephelerde şehit düşmüşlerin gün görmemiş taze dulları, neredeyse yalvaracak kadar ayıplı ihtiyaçla bir döşeğin sahibi olmak istiyorlardı. Ramon'un hisleri vapur halatı gibiydi. Hiç kimsenin gözyaşında gevşemeyen sertliğin adamı olmuştu. Arhavili'nin Kiryakidis'e kazık atmaya başladığını gördüğü gün, kurnaz kalfayı inşaatın bodrumuna götürmüş ve yüzü koyun yatırıp bağırmıştı. Sana öyle bir iş ederim ki, yüzünü bu topraktan kaldırmaya kendin bile utanırsın. Arhavili utanmıyordu. İstanbul evlerinde her akşam Allah'a şükreden duaların ilk cümlesi vatan ise, ikinci cümlesi mutlaka sofraydı. Bunun bereketi için dua ediliyor ve lütfuna binlerce şükran sunuluyordu. Gülistan Hanım hiçbir şikayette bulunmadan her gece şükürle kalkılan sofrayı kuruyordu. Bunun o günlerde ne büyük bir nimet olduğunu anlamak mümkün değildi. Yaşanan olaylar karşısında dayanıklılığı kaybetmeden her türlü zahmeti yüklenmek gerekiyordu. İnsanın haysiyetini ayakta tutması ne büyük bir nimetti. Halit Bey bu bahisleri hatırladıkça hüzün içinde kıvranıyordu. Harbiyeli arkadaşlarından birini ziyaret için Aksaray'a gitmişti. Laleli'deki aşevinin önünde ellerindeki taslar, boyunlarındaki ekmek torbalarıyla sıraya girmiş yaşlı kadınların arasında genç bir adam da yer almak için çırpınıyordu. Etraftakilerin dikkatini çeken manzaranın savunulur bir yanı olmadığını sanan bir iki esnaf uzaktan dikkat çeken cümleyle adamı uyarmak istediler. Genç adam söylenenlerden alındı ve sessizce girmek istediği sıradan aynı sessizlikle çekilip uzaklaşmak istedi. Zar zor tuttuğu bir bakır tası ekmek torbasının içine yerleştirmeye çalışıyordu. Beceremedi. Tas düştü ve yuvarlanmaya başladı. Genç adam kıpırdamadı, heykel gibi duruyordu. Halit Bey önünden geçen tası tutup sahibine uzattı. Genç adamın başı öne eğikti. Boynunu uzatarak ekmek torbasını işaret etmek istedi. Genç adamın bir eli bileğine kadar, diğeri ise dirseğine kadar kesikti. İmparatorluğun çöktüğü her cepheden böyle yüzlerce, binlerce delikanlı gelmişti. Çoluğu çocuğu olanlar vardı. Anası, babası olanlar vardı.